Ayrım 32, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 399. Hal yaptığı işten başını kaldırdı. Peşlerindekiler çayırı aşmışlardı. Şimdi yamaçtan onlara doğru tırmanıyorlardı. Hal Aboli'ye, ''Saklan'' dedi, ''onlara görünme, bize iyice yaklaşmalarını istiyorum.'' Yere yüzü koyun yatarak yamaçtan aşağıya baktılar. Atın üzerinde yüksek yerde oturan Schroeder'i görebiliyorlardı. Ama ona yol gösteren iki rehberin bellerinden aşağısını çalılar ve çiçekli ağaçlıklar gizliyordu. Düşman yaklaşırken Hal Schroeder'in yüzündeki çakılların açtığı çirkin yaraları gördü. Hollandalının üniforması topraktan lekelenmiş ve yer yer yırtılmıştı. Başında ne peruğu ne de şapkası vardı. Herhalde onları yolda kaybetmişti. Belki de attan düştüğü zaman. Kendini beğenmiş bir adamdı ama onları bulmaya çalışarak zaman kaybetmemişti. Çok acelesi vardı. Güneş tıraşlı kafasını kızartmıştı. Atı köpük köpük ter içindeydi. Belki de hayvana bu uzun kovalamaca sırasında su vermemişti. Hollandalı gitgide daha yaklaşıyordu. Gözlerini kaçakların açtıkları doruğa dikmişti. Yüzü taştan oyulmuş ifadesiz bir maskeye benziyordu. Hal albayı o müthiş öfkesinin sürüklediğini anladı. Her tehlikeye göğüs gerecek, her riski göze alacak haldeydi. Dik yamaçta Schroeder'in kolay yorulmayan iz sürücüleri bile duraklamaya başladılar. Hal adamların Asyalılarınkine benzeyen sarı yüzlerinden terlerin aktığını görüyor, kesik kesik soluduklarını duyuyordu. Schroeder onları zorluyordu. ''Haydi haytalar, sizin yüzünüzden kaçıp kurtulacaklar. Daha hızlı, daha hızlı koşun.'' Hotantolar kendilerini zorlayarak yamaçtan çıkıyorlardı. Hal iyi diye mırıldandı. Umduğum gibi bizim yolumuzu izliyorlar. Aboli'ye fısıldayarak son emirleri verdi ama sonra onu uyardı. Ben söyleyinceye kadar bekle. Düşmanlar daha da yaklaştılar. Hal artık hotantoların çıplak ayaklarını yere vurarak şakırdadıklarını duyuyordu. Schroeder'in atının dizginlerinin gıcırtısını ve mahmuzlarının şıkırtısını da. Hollandalı daha yakındı şimdi. Hal adamın bıyıklarının ucundaki ter taneciklerini ve patlak mavi gözlerindeki kılcal damarları bile görebiliyordu. Schroeder öfke dolu gözlerini tepeye dikmişti. Artık bir saplantıya dönüşmüştü düşmanlığı. Daha yakına saklanmış olan düşmanlarının farkında değildi. Hal hazır ol diye fısıldayarak ağır yanan kibriti barut fıçısındaki fünyeye tuttu. Fünye tutuştu, alev titredi, sonra güçlendi, iyice yanmaya başladı. Alev kısa fünyede deliğe doğru adeta uçtu. Genç adam şimdi Aboli dedi. Zenci fıçıyı yakalayıp ayağa fırladı. Neredeyse Schroeder'in atının nallarının altından. İki hotanto şok geçirerek bağırdılar ve yana doğru atıldılar. At ürkerek şaha kalktı. Schroeder hayvanın boynuna doğru kaydı. Aboli bir an öyle durdu. Fıçıyı iki eliyle havaya kaldırmıştı. Fünye öfkeli bir şişen engerek yılanı gibi hışırdıyor, cızırdıyordu. Barut dumanları dövmeli yüzünü ve iri kafasını mavi bir hale gibi sarıyordu. Zenci sonra fıçıyı yamaca fırlattı. Fıçı havada ağır ağır döndü, taşlı yere çarparak sekti, hız kazanırken zıplayıp sıçrıyordu. Fıçı Schroeder'in atının suratına doğru fırladı. Hayvan binicisi tam dengesini bulduğu sırada şaha kalktı. Hollandalı yine atın boynuna doğru fırladı. Bir ayağı üzengiden çıkarak eğerden biçimsizce sarktı. At dönüp yamaçtan aşağıya doğru atıldı. Az kalsın peşinden gelen askerlerin arasına dalıyordu. Hem çılgına dönen at hem de sıçrayan barut fıçısı hızla aralarına dalarken yeşil ceketlerden dehşet dolu ulumalar yükseldi. Hepsi de dumanları tüten fünyenin birkaç saniye sonra korkunç bir patlamaya neden olacağını anlamışlardı. Sırayı bozarak etrafa dağıldılar. Çoğu içgüdülerine uyarak yana kaçmadı, yokuş aşağı koşmaya başladı. Fıçı onlara yetişerek arkalarında zıplamaya başladı. Schroeder'in atı yamaçtan kayarak inerken kasları büzülmüş olan arka bacaklarının üzerine oturdu. Dizginlerden biri binicinin elinde koptu. Eğer kayışını diğer eliyle zorlukla tutunan adamın parmakları kaydı. Schroeder yuvarlanırken tekmeler atan hayvanın nallarından kurtulmayı başardı. Albay yere çarparken fıçı da patladı. Düşmesi hayatını kurtardı. Çünkü alçak kayaların arkasına yuvarlandı ve patlamanın neden olduğu güçlü hava akımı üzerinden geçti. Ancak patlama kaçmaya çalışan yeşil ceketleri mahvetti. Fıçıya yakın olanlar bahçede yakılan bir ateşten yükselen yapraklar gibi sağa sola savrularak havaya uçtular. Parçalanan vücutlarından giysileri soyuldu. Kopuk bir kol havada uçarak Halin ayağının dibine düştü. Hem Aboli hem de genç adam patlamanın şiddetinden yere yuvarlandılar. Kulakları çınlayan hal telaşla ayağa fırlayarak yarattıkları dehşete adeta huşuyla baktı. Düşmanlarından bir teki bile ayakta kalamamıştı. Hal hayretle "Tanrım" dedi, "hepsini de öldürdün." Ama hemen arkasından yasılmış ağaçlıkların arasından şaşkın bağırışmalar, haykırmalar yükseldi. Sonra düşman askerleri teker teker şaşkın şaşkın sendeleyerek ortaya çıktılar. "Haydi gel." Aboli Halik kolundan tutarak tepeye sürükledi. Genç adam öbür tarafa inmeye başlamadan önce geriye baktı. Schroeder'in ayağa kalkmış olduğunu gördü. Bir sarhoş gibi yalpalayan adam parçalanmış olan atının yanında duruyordu. Hala çok sersemdi. Hal ona bakarken dizleri büküldü ve Hollandalı kırılmış dallarla parçalanmış yaprakların arasına ağır ağır çökerek elleriyle yüzünü örttü. Aboli genç adamın kolunu bırakarak kılıcını sağ eline aldı. "Koşa koşa geri döner, onun işini bitirebilirim," diye omurdandı. Bu öneri Hal'in sersemlikten kurtulmasını sağladı. "Boş ver, Schroeder kendini savunacak halde değil. Onu şimdi öldürmek onurlu bir davranış olmaz." "O halde gidelim, hem de çabucak. Schroeder'in bu grubunun karaya oturmasını sağladık. Ama bak, yeşil ceketlilerinin geri kalanı yaklaşıyor." Hal yüzündeki ter ve tozları sildi. Gözlerinin bulanıklığını gidermek için kirpiklerini kırpıştırdı. Aboli'nin haklı olduğunu anladı. Vley'nin öbür ucundaki düzlükte çalıların arasından toz bulutları yükseliyordu. Düşmanın geri kalan bölümü hızla geliyordu. Aboli hesapladı. "Şimdi hızlı koşarsak onları gece oluncaya kadar engelleyebiliriz. O sırada dağlara da erişmiş oluruz." Genç adam birkaç adım attı. Sonra yaralı bacağı bükülü verdiği için sendeledi, sıçradı. Aboli hiçbir şey söylemeden atı bağladığı yere kadar ona yardım etti. Sonra Hal'i hayvana bindirdi, kendisi de dizginleri aldı. "Hal, hangi yöne gideceğiz?" diye sordu. İleride dağlar bir labirent oluşturan uçurumlara ayrılmıştı. Dimdik kayalar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Derin yarlar yer yer sık ormanlarla kaplıydı. Aralarda birbirlerine girmiş çalılar vardı. Genç adam bu karmaşık yerden geçmelerini sağlayacak bir yol göremedi. "Altı da yolu biliyor. Bize de izlememiz için işaretler bıraktı." Beş atın ve kaçakların bıraktıkları izler iyice derindi. Ama Altı da işi garantiye almak için yolunun üzerindeki ağaçların kabuklarını da yakmıştı. İkili mümkün olduğu kadar hızlı gitmeye çalıştılar. Daha sonraki sırtta tırmandıkları zaman küçücük gözüken beş kır atın 3-4 kilometre ötede bir açıklığı açtığını gördüler. Hal öndeki atın sırtında oturan ufak tefek Sukena'yı bile seçebildi. Atların gümüşümsü renkleri etraflarındaki ağaçlıkların koyu gölgesinde birer ayna gibi belirginleşmekteydi. Genç adam "çok güzel hayvanlar" diye mırıldandı. "Ama düşmanın dikkatini çekecekler." Aboli başını salladı. "Bir beyefendinin arabasını çekmek için onlardan daha şahane atlar olamaz. Ama dağlarda sendelemeye başlayacaklar. Atları düzlüğe vardığımızda salıvermeliyiz. Yoksa ayakları kayalara takıldığı ya da çatlaklara girdiği için güzel bacaklarını kırabilirler." "Hal, onları Hollandalılara mı bırakacaksın?" diye sordu. "Neden acılarını sona erdirmek için birer misketten yararlanmıyorsun?" Aboli usulca "çünkü onlar çok güzel" diyerek uzandı ve atın boynunu okşadı. "Çünkü onları kendi çocuklarımmış gibi seviyorum." Kır kısrak zenciye gözlerini devirerek usulca kişnedi. Onun sevgisine karşılık veriyordu. "Hal, o da seni seviyor Aboli" dedi gülerek. "Senin hatırın için onlara bir şey yapmayacağız." Ondan sonraki yamaçtan indiler. Diğer tarafa tırmanmaya başladılar. Her adımda yokuş daha dikleşiyordu. Dağların dorukları sanki başlarının yukarısında gökyüzüne asılmıştı. Tepeye eriştikleri zaman yine durup kısrağın soluklanmasına izin verdiler. İleriye bakıyorlardı. "Altuğ'da tam ilerideki karanlık yara doğru gidiyor sanırım." Hal elini gözlerine götürdü. "Onları görebiliyor musun?" Aboli "hayır" diye mırıldandı. "Dağların eteklerindeki tepecikler ve ağaçlar yüzünden gözükmüyorlar." Sonra geriye bir göz attı. "Ama arkana bir bak Gundvane." Genç adam dönüp zencinin işaret ettiği tarafa baktı, sonra da canı yanmış gibi bağırdı. "Bu kadar çabuk nasıl gelebildiler? Biz sanki yerimizde durmuşuz gibi yaklaşıyorlar." Sıra halinde koşan yeşil ceketliler arkalarındaki sırta doluşmuşlar aşağıya iniyorlardı. Yuvalarına çomak sokulmuş asker karıncalar gibi koşuyorlardı. Hal onları kolaylıkla saydı. Başlarındaki beyaz komutanları da seçti. Akşam güneşi süngülerinden yansıyordu. Genç adam onları fark eden ve avlarının bu kadar yakın olmasına sevinen yeşil ceketlerin hafif bağırışmalarını da duydu. Hal acı acı, işte Schroeder diye bağırdı. Tanrım, bu adam bir canavar, onu durdurmanın hiç yolu yok mu? Atsız kalan albay etrafa yayılmış olan uzun sıranın arkalarında bir yerdeydi. Hal ona bakarken Hollandalı koşarak önündeki adamı geçti. Schroeder hotantolarından da hızlı koşuyor. Burada bir dakika daha kalırsak karanlık yarın ağzına ulaşamadan bize yetişecek. Önlerindeki yamaç çok dikti. At buraya doğrudan doğruya tırmanamayarak zigzaklar çizmeye başladı. Aşağıdan yine sevinç dolu bir tilki avcısının bağırışına benzeyen bir ses yükseldi. İki arkadaş peşlerindeki düşmanın yolun 1,5 kilometre kadar bir bölümüne yayılmış olduğunu gördüler. Başlarındakiler daha da yaklaşmışlardı artık. Hal uzun misket atışı diye bir tahminde bulundu. Bu sözleri tam söylediği sırada en öndeki askerlerden biri bir kayanın arkasında diz çöktü ve dikkatle nişan alarak ateş etti. İki kaçak boğuk patlama sesini duymadan çok önce tüfeğin namlusundan fışkıran dumanları gördüler. Misket durdukları yerin 15 metre aşağısındaki kayadan mavi bir parça kopardı. Hala uzaktalar, bırakalım da barutlarını ziyan etsinler. Kır kısrak yollarının üzerindeki kayaları aştı. Halin umduğundan daha dengeliydi. Sonra geniş kavisin ucuna ulaştılar ve yamaçtan geri inmeye başladılar. Şimdi peşlerindekilere eğrilemesine yaklaşıyorlardı. Aralarındaki açıklık daha da hızla daralıyordu artık. Aşağıda yoldaki düşmanlar onları sevinç dolu çığlıklarla karşıladılar. Halle Aboli dinlenmek, kalp atışlarının yavaşlamasını ve ellerinin titremesinin geçmesini beklemek için kendilerini yere attılar. Hal onların tüfeklerinin küçük tavacıklarını kontrol ettiklerini ve ağır yanan kibritlerini tutuşturduklarını görebiliyordu. Kır kısrakla binicisinin ateş alanına girmelerini bekliyorlardı. Hal şeytanın soluğu diye söylendi. Bu düşmanın borda ateşi alanına girmeye benziyor. Ama kaçabilecekleri ya da saklanacakları bir yer yoktu. Yoldan yukarı tırmanmayı sürdürdüler. Hal şimdi Schroeder'i daha iyi görebiliyordu. Hollandalı sıranın başına geçmişti artık. Başını kaldırmış ona ve Aboli'ye bakıyordu. Hal bu uzaklıktan bile albayın doğal gücünün sınırını aşmış olduğunu anladı. Hatları gerilmiş yüzünde bitkin bir ifade vardı. Üniforması yırtılmış, kirlenmişti. 12 kadar çizik ve sıyrıktan akan kan ve ter yüzünden ıslanmıştı. Albay soluk alabilmek için çabalıyor, göğsünü şişiriyordu. Ama çukura batmış gözleri müthiş bir kinle alev alev yanıyordu. Bağıracak ya da silahını sallayacak gücü yoktu ama Hal'e amansızca bakıyordu. Yeşil ceketlerden biri ateş etti. Hal'le Aboli misketin kafalarının yakınından vızıldayarak uçtuğunu duydular. Zenci dimdik bozuk yolda kısrağın daha hızlı gitmesi için hayvanı zorluyordu. Ama daha uzun birkaç dakika ateş menzilinden çıkamayacaklardı. Şimdi aşağıdaki yola dizilmiş olan askerler arka arkaya ateşe başlamışlardı. Kurşunlar etraflarındaki kayalara çarpıyor ve yassılarak ışıltılı birer daireye dönüşüyordu. Diğerleri ise iki kaçağın üzerine kaya parçaları yağdırıyor ya da sekip vızıldayarak vadiye uçuyorlardı. Kırk ısrak hiç yara almadan patikanın çizdiği kafisin diğer ucuna erişti. Artık aradaki açıklık büyümüştü. Hotanto piyadelerinin çoğu ayağa fırlayarak kaçakların peşine takıldılar. İçlerinden bir ikisi yola aldırmadan yamaca tırmanmaya başladı. Böylece yolu kısaltacaklarını sanıyorlardı. Ama yamaç bu çevik adımlar için bile çok dikti. Sonunda bundan vazgeçerek aşağıya bir açı yapan patikaya doğru kaydılar. Sonra da daha az meyilli ama uzun olan yoldan çıkan arkadaşlarının peşinden koştular. Birkaç asker hala yolda diz çökmüş durumdaydı. Yeşil ceketliler tüfeklerini dolduruyor, harbiyi aceleyle silahlarının namlularından sokuyor, sonra da tavacıya kara barut döküyorlardı. Schroeder yaylım ateşini izlerken bir kayaya dayanmış, şiddetle çarpan kalbinin ve zorlukla aldığı soluklarının yavaşlamasını beklemişti. Şimdi kayayı iterek doğruldu ve hotantoların birinin elinden tüfeğini kaptı. Adamı dirseğiyle yana itti. Hal şaşırdı. ''Misket ateşi alanın dışındayız. Bu adam neden ısrar ediyor?'' ''Aboli çünkü sana olan nefret ve kini yüzünden çıldırdı.'' diye yanıt verdi. ''Şeytan ona bu işe devam etmesi için güç veriyor.'' Schroeder çabucak ceketini çıkarıp katladı ve kayanın üzerine koydu. Böylece tüfeğin dipçiğini dayamak için bir yastıkçık oluşturdu. Namluya doğru bakarak nişangahı ayarladı. Bir an Halin alçalıp yükselen kafasına nişan aldı. Sonra namluyu araya mavi gökyüzünün bir parçası girinceye kadar kaldırdı. Böylece ağır kurşun topun uçma gücünün sınırına eriştiği zaman çizeceği eğriyi dengelemeye çalıştı. Hemen arkasından namluyu ileriye Kırat'ın gerilmiş olan kafasına doğru çevirdi. Hal oradan hedefi hiçbir zaman doğru dürüst vuramaz dedi. Ama aynı anda gümüş bulutun kötü kokulu bir çiçek gibi tüfeğin namlusunda belirdiğini gördü. Sonra sanki biri balyozla ata vurdu. Kurşun Hal'in dizinden birkaç santim öteye kırk ısrağın kaburgalarına saplandı. Genç adam hayvanın delinen akciğerinden havanın hışıltıyla boşaldığını duydu. Cesur kısrak sendeleyerek geriledi. Sonra arka ayaklarının üzerine çöktü. Deli gibi şaha kalkmaya, dengesini bulmaya çalıştı. Ama onun yerine dar yolun yanından devrildi. Aboli tam zamanında Hal'i yaralı bacağından yakalayarak atın sırtından çekti. Genç adamla zenci kayaların üzerine yuvarlandılar. Sonra aşağıya baktılar. At patikadaki dönemece gelinceye kadar yuvarlandı. Küçük taşlar, gevşek topraklar ve tozdan oluşan bir yığına çarptı. Şimdi bacaklarını havada cansızca sallıyordu. Kaçakların peşlerindeki askerler zaferle avaz avaz bağırdılar. Sesleri dik kayalara çarptı ve karanlık yarın kasvetli derinliklerinde yankılandı. Hal titreyerek ayağa kalktı. Çabucak durumlarını değerlendirdi. Aboli de o da tüfeklerini omuzlarına vurmuşlardı. Kılıçları da kınlarındaydı. Ayrıca çifter tabancaları, barut dolu bir boynuzları vardı. Misket dolu birer keseyi de bellerine bağlamışlardı. Ama diğer her şeyi kaybetmişlerdi. Aşağıda düşmanlar avlarının şansının böyle dönmesi yüzünden iyice cesaretlenmişlerdi. Avın kokusunu almış bir tazı sürüsü gibi uluyorlardı. Sonra yukarıya tırmanmayı sürdürdüler. Aboli tabancalarını ve tüfeğini bırak diye emretti. Barut boynuzuyla kılıcını da öyle. Yoksa ağırlıkları yüzünden çabucak yorulursun. Hal başını salladı. Onlara çok geçmeden ihtiyacımız olacak. Haydi öne geç. Zenci tartışmaya kalkmadı ve hızla yürümeye başladı. Genç adam da onun hemen arkasındaydı. Canı yanıyor ve bacağı titreyerek güçsüzleşiyordu. Bu titreme kalçasına kadar yayılıyordu ama yine de yaralı bacağını iradesine uyması için zorluyordu. Aboli patikanın dik yerlerinde ona yardım etmek için uzanıyordu. Patika giderek daha da dikleşti ve karanlık yarın girişlerinden birini oluşturan dimdik kale gibi bir kayanın etrafından dolaşmaya başladı. Şimdi her adımda duruyor, merdivenden çıkıyormuş gibi yola tırmanıyorlardı. Temeli çok aşağılarda kalan dimdik kayanın yanından geçiyorlardı. Peşlerindekiler yakındaydılar ama kale gibi kaya yüzünden gözükmüyorlardı. Daha genişçe bir basamakta dinlenmek için duraklarken Hal, ''Doğru yolda olduğumuzdan emin miyiz?'' dedi soluk soluğa. Abalyon'un endişelerini giderdi. ''Altuğ'da hala bizim için işaretler bırakıyor.'' Patikanın tam ortasına üst üste konmuş, dengede duran üç çakılın oluşturduğu yığına bir tekme attı. ''Benim kıratlarım da öyle.'' Gülerek biraz ilerideki ıslak parlak toplara benzeyen pislikleri işaret etti. Sonra da başını yana eğdi. ''Dinle.'' Hal şimdi Schroeder'in adamlarının seslerini duyabiliyordu. Son kez durduklarına göre şimdi daha yakındılar. Seslerine bakılırsa sanki o kale gibi kayanın hemen arkasındaydılar. Hal üzüntüyle Aboli'ye baktı. Diğer bacağının güçsüzlüğünü gizlemek için ağırlığını sağlam olana verdi. Kayaya çarpan kılıçların şakırtısını ve adamların ayaklarının altından yuvarlanan gevşek taşların takırtısını duyabiliyordu. Askerlerin sesleri o kadar yüksek ve berraktı ki Hal onların sözlerini seçebiliyordu. Schroeder'inkileri de öyle. Hollandalı adamlarını acımasızca ilerlemeye zorluyordu. ''Aboli, artık beni dinleyecek misin Gunvane?'' diyerek eğildi ve genç adamın tüfeğini kaptı. ''Sen hızla ilerlemeye çalış, ben onları bir süre burada oyalarım.'' Genç adam itiraz edecekti ama zenci dik dik gözlerinin içine baktı. ''Ne kadar tartışırsan beni o kadar büyük bir tehlikeye atarsın.'' Hal başını salladı. Seninle yarın yukarısında Bolin'in kolunu sıktı. Sonra da yalnız başına topallayarak ilerledi. Patika ana yara doğru dönerken bir an arkasına baktı. Aboli patikanın dönemecinde yere çömelerek saklanmıştı. İki tüfek hemen önündeki kayanın üzerinde kolaylıkla ulaşabileceği yerdeydi. Hal bir dönemeci açtıktan sonra başını kaldırıp baktı. Yar karşısında karanlık, dev bir huni gibi açılıyordu. İki yanından kayalar dimdik yükseliyor, üzerini güneşe uzanmaya çalışan uzun ince gövdeli ağaçlar kapatıyordu. Dallarına sarılmış olan dikenler aşağıya sarkıyorlardı. İnce bir dere aşağıya akarak çağlayanlar ve gölcükler oluşturuyordu. Patika bu dereye doğru gidiyor ve suların aşındırdığı kayalara tırmanıyordu. Hal dizüstü çökerek ilk gölcüye başını soktu, kana kana su içti. Açgözlülüğü yüzünden boğulurcasına öksürdü. Su midesini genişletirken zonklayan şiş bacağının güçlendiğini hissetti. Arkasındaki kale gibi yükselen kayanın öbür tarafından tüfekle ateş edilirken çıkan gürültü geldi. Sonra ete giren misketin çıkardığı ses. Bunu hemen uçuruma yuvarlanan bir insanın çığlığı izledi. Bir düşman aşağılara yuvarlanırken ses hafifledi. Sonra da adam aşağıdaki kayalara çarptı ve sesi birdenbire kesildi. Aboli ilk atışında hedefe isabet ettirmeyi başarmıştı. Şimdi peşlerindekiler düzensizce gerileyeceklerdi. Tekrar toplanarak ihtiyatla yaklaşmaları zaman alacaktı. Yani Aboli hal için değerli birkaç dakika kazanmıştı. Genç adam ayağa kalkıp dere yatağına girdi. Cilalanmış gibi olan her iri kaya yaralı bacağını zorlamasına neden oluyordu. İnliyor, homurdanıyor ve kendini yukarı çekiyordu. Ayrıca etrafı dinliyor, geride çarpışmanın yeniden başlayıp başlamadığını anlamaya çalışıyordu. Ama ikinci gölcüye ulaşıncaya kadar hiçbir şey duymadı. Orada hayretle durakladı. Altuğ'da 5 kır atı suyun kenarındaki kurumuş bir ağaca bağlamıştı. Hal daha ileriye bakınca dere yatağındaki dev kayayı gördü ve hayvanların neden orada terk edildiğini anladı. Atlar bu baş döndürücü patikayı artık izleyemez olmuşlardı. Yarbaşının yukarısında dar bir boğaza dönüşüyordu. Genç adam izlemesi gereken tehlikeli yolu gördüğü zaman bütün cesareti kırıldı. Ama başka yol da yoktu. Yar kaçınılması imkansız bir tuzağa dönüşmüştü. Hal orada böyle kararsızca dururken çok aşağılardan yine tüfeğin gürültüsü geldi. Bunu öfkeli bağırışmalar takip etti. Genç adam yüksek sesle ''Aboli birini daha vurdu'' dedi. Sesi garip bir biçimde yarın iki yanındaki kayalara çarparak yankılandı. Artık Aboli'nin iki tüfeği de boşaldı, şimdi kaçması gerekiyor. Ama zenci onun için biraz zaman sağlamıştı. Halde bunu ziyan edecek durumda değildi. Kendini zorlayarak dik yolda ilerledi. Yaralı bacağını suyun cilaladığı cam gibi kayanın üzerinde sürüyerek aşırdı. Kaya yağlı gibi yeşil yosunlar yüzünden iyice kayganlaşmış ve tehlikeli bir hal almıştı. Hal'in kalbi bitkinliğinden hızla çarpıyordu. Tırnakları diplerine kadar kopmuştu. Son birkaç adımlık dik yeri sürünerek aştı ve yarın daraldığı yerdeki raf gibi çıkıntıya ulaştı. Yüzü koyun yatarak geriye doğru baktı. Aboli de yukarı çıkıyor, hiç duraklamadan kayadan kayaya atlıyordu. İki elinde birer tüfek vardı. O tehlikeli kayaların üzerinde nereye bastığını görmek için başını eğip bakmıyordu bile. Hal başını kaldırarak yarın dar ağzının çok yukarılarındaki gökyüzüne baktı. Işık sönükleşiyordu. Çok geçmeden karanlık bastıracaktı. Güneşin son ışıkları ağaçların tepelerini yaldızlıyordu. Genç adam Aboli'ye ''Bu taraftan'' diye seslendi. Zenci de bağırarak yanıt verdi. ''Yoluna devam et Gundvane, beni bekleme, düşmanlar çok yakın.'' Hal dönüp arkasındaki derenin dimdik yatağına baktı. Bunun 200 adım kadarı açıktaydı. O ve Aboli tırmanmayı sürdürdükleri takdirde arkaları savunmasız durumdayken Schroeder ve adamları bu noktaya ulaşacaklardı. Yukarıdaki korunmalı yere gelinceye kadar da yakın tüfek ateşiyle öldürüleceklerdi. Genç adam burada durmak zorundayız diye kararını verdi. Savunmayı burada yapacağız. Düşmanları gece oluncaya kadar durdurmalıyız. Ondan sonra karanlıktan yararlanarak kaçabiliriz. Dere yatağından iri taşlar toplayıp raf gibi kayanın kenarına dizdi. Aşağıya baktığı zaman Aboli'nin dik kayanın oluşturduğu duvarın dibine varmış olduğunu gördü. Zenci şimdi hızla ona doğru tırmanıyordu. Aboli yolun yarısına ulaştığında karanlıklaşan yarın aşağılarından bağırışmalar geldi. Zenci görülebilecek bir noktadaydı. Hal loşlukta peşlerindeki askerlerden ilkinin silüetini seçebildi. Sonra bir alev görüldü ve patlama sesi duyuldu. Hal endişeyle aşağıya baktı ama Aboli yaralanmamıştı. Hızla yukarı tırmanıyordu. Şimdi yarın aşağısı asker kaynıyordu. Yaylım ateşinin gürültüleri yankılanırken hal loşlukta yine de Schroeder'i seçebildi. Alacakaranlıkta beyaz yüzü etrafındaki kara suratların arasında belli oluyordu. Aboli kayanın tepesine ulaştı. Hal onun raf gibi yaptığı yere çıkması için yardım etti. Zenci soluk soluğa ''Neden gitmedin Gundvane?'' diye sordu. ''Konuşmak için zaman yok.'' Hal zincirin elindeki tüfeklerden birini kaparak doldurmaya başladı. Onları karanlık bastırıncaya kadar burada tutmamız gerekiyor. Silahını tekrar doldur. Aboli, barut hemen hemen bitti dedi. Sadece birkaç atımlık barutumuz var. Konuşurken harbiyi tüfeğin namlusundan içeri soktu. O halde her kurşun hedefe isabet etmeli. Ondan sonra da düşmanları taşlarla püskürtmeye çalışırız. Hal tüfeğinin tavacığını hazırladı. Taş kalmayınca da kılıçlarımızı çekeriz. Aşağıdaki adamlar yine yaylım ateşine başladılar. Uzun süren bu saldırı sırasında misketler etraflarında vızıldayarak kayalara gürültüyle çarptı. Halle Aboli iyice yere yapışmak zorunda kaldılar. Birkaç saniyede bir başlarını kaldırarak kayanın oluşturduğu kale gibi dik yerin aşağısına bir göz atıyorlardı. Schroeder yaylım ateşinin sürdürülmesi için adamlarını iki grup halinde kullanıyordu. Böylece diğerleri silahlarını doldururken bir grup ateşe hazır olup emirlerini bekliyordu. Hollandalı'nın dik kayaya tırmanmak için en güçlü askerlerini seçtiği belliydi. Usta nişancıları ise Halle Aboli'nin kendilerini savunmalarına engel olmaya çalışıyorlardı. Sadece kılıçları olan 12 ya da daha fazla askerden oluşan ilk dalga hızla ileri atıldı ve dimdik kayaya koşup yukarı tırmanmaya başladılar. Sonra Halle Aboli'nin kafası çıkıntının üzerinde belirince yaylım ateşi gök gürültüsünü andıran bir sesle başladı. Namlulardan fışkıran alevler alacakaranlığı yardı. Hal etrafta uçuşan ve biraz aşağıda kayaya çarpan kurşunlara aldırmadı. Tüfeğinin namlusunu uzatarak yukarıya tırmanan en yakındaki yeşil ceketliye nişan aldı. Hollandalı onbaşılardan biriydi. Genç adamla düşmanın arasında hiçbir şey yoktu. Hal'in kurşunu adamın ağzına geldi. Dişlerini parçalayarak çene kemiğini kırdı. Hollandalı'nın eli kaygan kayadan çözüldü, arkaya doğru devrildi. Hemen aşağısındaki üç askere çarptı. Dört adam aşağıya yuvarlanarak dipteki kayaların üzerine düştüler ve paramparça oldular. Aboli de ateş ederek iki yeşil ceketlinin aşağıya kaymalarına neden oldu. Sonra o ve Hal tabancalarını çekip ateşe başladılar. Tekrar, tekrar. Kayaya tırmanan adamların hepsi de aşağıya yuvarlandı. Geride sadece cilalı kayanın ortalarındaki bir çatlağa çaresizce tutunmuş iki yeşil ceketli kaldı. Hal boş tabancaları atarak yakınına koyduğu iri taşlardan birini kaptı. Taş avucunu dolduruyordu. Genç adam taşı hemen aşağısındaki adama doğru fırlattı. Yeşil ceketli taşın geldiğini gördüyse de ondan sakınamadı. Boynunu çekerek başını iki omzunun arasına almaya çalıştı. Ama taş şakağına geldi. Yeşil ceketlinin parmakları gevşedi ve aşağıya yuvarlandı. Aboli, bu iyi bir atıştı Gunvane diye onu kutladı. Nişan alma yeteneğin artıyor. O da elindeki taşı kayadaki son adama attı. Taş askerin çenesine geldi. Yeşil ceketli bir an orada sallandı, sonra tutunamaz oldu ve aşağıya uçtu. Tüfekleri dolduralım diyen Hal tavacı baruta dökerken başını kaldırarak gökyüzüne baktı. Sonra da yakındı. Gece hiç olmayacak mı? Schroeder'in başka bir gruba emir verdiğini gördü. Adamlar dimdik kayaya doğru koştular. Karanlıkta kaçakları kurtaramayacaktı. Çünkü onlar daha silahlarını dolduramadan düşman askerleri kayanın ortasına kadar tırmandılar. İki arkadaş raf gibi çıkıntıda diz çökerek tekrar ateş ettiler. Ama bu sefer iki kurşun sadece yeşil ceketlilerden birine geldi. Geri kalan askerler tırmanmalarını sürdürdüler. Schroeder başka bir grubu da onlara katılmaları için yolladı. Kayanın bütün yüzü şimdi kara insanlarla doluydu. Hal kalbinde kara bir çaresizlikle ''Hepsini püskürtemeyiz'' dedi. ''Yara doğru geri çekilmeliyiz.'' Ama başını kaldırıp taşlı dik yokuşa bakınca bütün cesareti kırıldı. Genç adam tüfeğini attı. Yanında Aboli ile o tehlikeli yokuşa doğru gitti. Kayaya tırmanan ilk askerler yukarı çıktılar ve haykırarak peşlerinden koştular. Halle Aboli gitgide koyulaşan karanlıkta çabalayarak yukarı tırmandılar. Peşlerindekiler onlara fazla yaklaşınca kılıçlarını çekerek dönüyor ve yukarı tırmanacak kadar zaman kazanmak için düşmanlarını geriletiyorlardı. Ama artık pek çok yeşil ceketli kayadan yukarı tırmanmıştı. Onları diğerleri izliyordu. Birkaç dakika sonra iki kaçağa yetişecek ve onları yakalayacaklardı. Hal hemen ileride yarın yanından yükselen dik kayada derince bir yarık olduğunu fark etti. Aboli ile bu karanlık yere sığınabileceklerini düşündü. Ancak yarığın hizasına geldiği zaman bu fikrinden vazgeçti. Yarık fazla derin değildi. Schroeder ikisini de oradan çıkaracaktı. İki tavşanı yuvadan çıkaran bir sansar gibi. Kayadaki karanlık yarıktan bir ses yükseldi. ''Hal Courtney!'' Genç adam yarın derinliklerine bakınca orada iki kişinin beklediğini gördü. Onlardan biri Altuğ'daydı. Zaten seslenen doydu. Yanındaki sakallı bir yabancıydı. Hayvan postlarına sarılmıştı ve yaşça Altuğ'dan daha büyüktü. Hal içerisi karanlık olduğu için yabancının yüzünü iyi göremiyordu. Ama o ve Altuğ'da telaşla gelmelerini işaret ettiği zaman Hal de Aboli de hiç duraklamadılar. Kendilerini dar aralığa attılar ve orada bekleyen iki adamın arasına sıkıştılar. Yabancı Hal'in kulağına ''Yere yat'' diye bağırdı. Elinde kısa saplı bir baltayla doğruldu. Yarığın ağzında bir asker belirdi. Dibe sıkışmış olan dört adamı yaralamak için kılıcını kaldırdı. Ama Altuğ da elindeki tabancayla onu yakından göğsünün ortasından vurdu. Aynı anda sakallı yabancı baltayı havaya kaldırdı. Sonra da olanca gücüyle indirdi. Hal onun ne yaptığını önce anlayamadı ama sonra adamın örülmüş ağaç kabuklarından yapılmış bir halatı kestiğini gördü. Halat bir insan bileği kalınlığında ve tüylüydü. Balta gerilmiş olan halatı kesti. Kesik uç sanki müthiş bir güç onu çekiyormuş gibi etrafa çarparak kaydı. Halatın diğer ucu taştaki bir çatlağa çakılmış olan tahta bir kazığa bağlıydı. İp yarığın yanından çıkıyor ve gerilerek derin yarın yukarılarına doğru uzanıyordu. Diğer ucu karanlıkta gözükmüyordu. Uzun bir an hiçbir şey olmadı. Halle Aboli diğer ikisine şaşkın şaşkın baktılar. Sonra Huni'ye benzeyen yarın yukarısında bir çatırtı ve gümbürtü yankılandı. Sanki uyuyan bir dev kımıldanmıştı. Altuğ da sabah kayaların yuvarlanmasını sağladı diye açıkladı. Halle hemen durumu anladı. Yarığın dar ağzından dışarı baktı. Gümbürtü gitgide arttı ve gök gürültüsüne benzeyen bir sese dönüştü. Hal bu gürültüde yuvarlanan kayaların yolundaki yeşil ceketlerin dehşet dolu çılgınca çığlıklarını duydu. Onlar için ne saklanacak bir yer vardı ne de bir kaçma umudu. Yar Altuğ'dayla sabahın onları içine çektikleri bir tuzaktı. Birbirine çarpan kayaların gümbürtüsü kulakları sağır edecek gibiydi. Sanki dağ ayaklarının altında titriyordu. Kayaların yolundaki askerlerin çığlıkları o gürültüde boğuldu. Birdenbire yuvarlanan kayalardan oluşan dev bir nehir yarığın ağzının önünden aktı. Artık içeriye ışık sızmıyordu. Hava toz ve parçalanmış kaya zerrecikleriyle doldu. Dört adam boğulurcasına öksürerek soluk almaya çalıştılar. Boğulur gibi olan ve adeta körleşen hal yırtık gömleğinin eteğini kaldırarak ağzıyla burnunu örttü. Yarığın önünden akan kaya seli ve uçan taşların neden olduğu gürültülü boğucu toz kasırgasında soluk almaya çalıştı. Heyelan uzun süre devam etti. Sonra akan kayaların sayısı azaldı. Son birkaç taş arada sırada kayarak yuvarlandı. Sonunda ortalığa tam ve sıkıcı bir sessizlik çöktü. Tozlar yatışınca kaçakların sığındıkları yerin ağzının çevresi gözüktü. Aboli sürünerek dışarı çıktı. Dengesiz, gevşek bir kayaya dikkatle bastı. Halde sürünerek onun yanına gitti. İki kaçak eğilip kasvetli yara baktılar. Peşlerindeki düşmandan hiçbir iz yoktu. Ses de gelmiyordu. Son bir umutsuzca çığlık ya da ölümün yaklaştığını açıklayan bir inilti bile duyulmuyordu. Bir kumaş parçası ya da atılmış bir silah da yoktu. Sanki yeşil ceketler oraya hiç gelmemişlerdi. Halin yaralı bacağı artık ağırlığını taşıyamıyordu. Genç adam sendeleyerek yürüdü ve yarığın ağzında yere yığıldı. İltihaplanan yaraların kanına kattığı ateş yükselerek kafasının içine sıcaklık ve karanlıkla doldurdu. Hal güçlü ellerin ona destek olduklarını fark etti. Sonra kendinden geçti. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 413.